Merhabalar Onur.
Merhaba, nasılsın?
Teşekkürler seni sormalı.
İyiyim, ben de çok iyiyim.
Nasıl keyifler?
Keyifler gayet iyi, çalışıyoruz. İşte Türkiye'de yoğunuz. Sen ne yapıyorsun?
Biz de aynı, biz de bu tarafta yoğunuz. İngiltere'de işte koşturuyorum ben de sağa sola. Bence güzel oldu bu podcast'le birlikte konuşmamız. Çünkü aslında bayağı eskiye dayanan seninle bir tanışıklığımız var.
Evet.
Ama bir süredir görüşemiyorduk. O yüzden bu podcast serisini ben çok sevdim. Çünkü hiç görüşemediğim arkadaşlarla da böyle sohbet etme şansına sahip oluyorum. O yüzden keyifli oluyor. Biliyorsun bugün Microsoft Container hizmetini konuşacağız aslında. Hem Windows Container'ları hem Hyper-V Container'ları. Bu noktada hem Türkiye'deki algı birazcık daha henüz tam oturmadı bence ya da henüz yeterli paylaşım yapılmadı. Ama
Evet.
senin bu konuda en azından kurcaladığını veya hakim olduğunu konuya bildiğim için özellikle seninle konuşmak istedim. Bunları konuşacağız ama öncesinde şöyle çok kısa bir introduction yapalım. Sen kendinden biraz bahsedebilirsin. Ama öncesinde ben istersen ben Onur'u nereden tanıyorum ondan bahsedeyim çok kısaca.
Tabii
Bilmiyorum
buyur abi.
hatırlıyor musun? Biz seninle şeyde tanışmıştık. MCT eğitiminde
Evet,
birlikte.
evet.
Sen o zaman
MCT.
bayağı böyle atarlı atarlı eğitim vermiştin. Microsoft Certified Trainer eğitiminde. Bayağı da oldu herhalde. 10 sene olmuştur ya da 7-8 sene olmuştur diye
Yaklaşık
düşünüyorum.
2007 idi.
2007, 7 sene olmuş neredeyse. 7-8 sene. O zaman tanışmıştık. Aynı şirkette Bilgi Adam'da başlayan yolculuğumuz da devam etmişti. Seni çok göremiyorduk. Sen sürekli yok oluyordun, bir tekrardan geliyordun, bir sene
Evet.
yok oluyordun, tekrardan geliyordun.
Sabit işte, ben duramıyorum ya.
Evet, bir türlü anlamıyordum ben bu adam ne iş yapıyor acaba diye. Ama sonra bir şekilde aynı yerde çalışarak, aynı sektörde olduğumuz için de seminerlerde falan sürekli bir araya geldik. Senin teknik olarak yani teknik bilgine, teknik knowledge'ına çok güvendiğim insanlardan birisin Türkiye'de.
Teşekkür ederim abi.
Bildiğim kadarıyla hem endpoint client tarafında bir sürü çalışmam var, hem de sanallaştırma veya Windows Server tarafında da bir sürü aksiyon alıyorsun. İstersen birazcık Onur neler yapıyor ondan bahset. Hangi teknolojilerle uğraşıyor? Bugüne kadar nerelerde çalıştı? Şu an nerede çalışıyor? Biraz bundan bahset. Ondan sonra hızlıca başlayalım.
Tabii. Abi söylediğin gibi yaklaşık bir 10-12 yıldır sektördeyiz işte hep beraber. Aynı ekosistemin içerisinde. Uzun bir dönem Bilgi Adam tarafında çalıştık. Ama senin dediğin gibi ben çok fazla git gel yapıyordum. Genelde büyük projelerde işte Turkcell gibi, işte sonra bu bir müzeler projesi vardı vesaire gibi projelerde proje bazlı bütün projeyi uçtan uca bitirip görev değişikliği yapıyordum. Aslında altyapının birçok alanında böyle birazcık da denk düştü diyelim. Birçok alanda aktif şekilde bulundum. Birinci adam olarak veyahut da proje yöneticisi olarak. Şu anda da aynı aktifliği devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorum dersen, yeni bir firmamız var. Bizim yeni bir oluşumumuz. Yaklaşık bir 5 aylık bir macera diyelim. Yeni bir oluşuma gittik. Nefocraft firmasında kurucu ortağım ben. Bu tabii hani işin etiket kısmı. Orada ne yapıyorum? Uçtan uca çözüm mimarlığı yapıyorum Nefocraft firmasında. Odak noktamız herkesin olduğu gibi son dönemlerde bulut teknolojileri. Nefocraft ne yapıyor? Uçtan uca bulut destekli altyapısını veyahut da backend'ini buluta dayandıraraktan bulut çözümleri yaratıyor. Tabii burada çözüm derken illa hani yeni bir uygulamadan, application'dan değil, mevcut altyapıların buluta taşınması, bulutta optimize edilmesi hem maliyet açısından hem performans açısından ve otomatize edilmesi gibi teknolojilerle uğraşıyoruz. Hani odak noktamızı 3 böyle özetleyecek olursak, bulut, data analytics ve IoT teknolojileri diyebiliriz. Yani datanın buluta gelmesi bir şekilde, bu altyapı da olabilir, bir web servisi de olabilir, bir IoT cihazı da olabilir. Orada konsolide edilip, yorumlanıp, bir zeka katılıp veya otomatize edilip bir çıktısının alınması Şu an uğraştığımız en yoğun teknolojilerden bir tanesi. Ben de kişisel olarak platform teknolojilerine çok yoğunlaşmış durumdayım şu sırada. Yani teknolojinin alıp altyapıdan birazcık daha platforma çekilmesi ve o platformda hem daha esnek çözümler hem de daha akıllı çözümler yaratılması ile ilgili uçtan uca çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Küçük bir kadroyuz ama senin de tanıcan insanlar var. Az önce bahsettik. Yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek bir kadromuz var. Şu anda güzel bir ekosistemi yönetiyoruz. Büyük bulut yapılarını yönetiyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Ben çok sabit duramıyorum dediğin gibi ama bakalım belki bu sefer daha istikrarlı olur.
Bir yerde sabitleşmek lazım. Bende de aynı sıkıntı vardı. Buraya gelince artık birazcık böyle yavaşlamaya çalışıyorum artık. Yeter falan dedim. Birazcık aynı yerde kalmaya çalışalım. Bence harika olmuş. Zaten uzaktan takip ediyordum. Ama çok değerli, senin gibi çok değerli ekip arkadaşları var. Biraz önce bana ilettiğin isimler. Bence harika işler yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir ihtiyaç vardı zaten. Sadece buluta odaklı veya yeni trendlere odaklı böyle hızlı startupların, hızlı firmaların devreye girmesi ve aksiyon alması gerekiyordu bence. O yüzden
Aynen.
harika olmuş. Umarım her şey çok güzel olur. Aynı şekilde devam eder. İkinci şubeyi
İnşallah.
de burada Londra'da açarsınız.
İnşallah.
Ben dükkan bakarım size burada.
Tamam, süper. Anlaştık o zaman.
Şimdi bugün Microsoft'un container teknolojisini konuşuyor olacağız ama biliyorsun container yeni bir teknoloji değil. Microsoft bu noktada kendi adaptasyonunu sağladı. Fakat container teknolojisi aslında benim bildiğim kadarıyla neredeyse 10 yıldır Linux sistemlerde olan bir teknoloji. Son yıllarda popüler olmasının sebebi, 3-5 senede popüler olmasının sebebi de Docker'la birlikte aslında yönetim ve arayüzün ve işte o community'nin çok popüler hale gelmesi. Bu yüzden de Microsoft yeni trend ile birlikte aslında container support'unu da getirdi. Fakat bu support sadece biz container destekliyoruz tarzı değil. Bugün senin de benim de bahsedeceğim gibi aslında ekosistemi komple destekliyor. Yani
Evet.
kendi altyapımızda artık container'ları Windows serverlar üzerinde rahatlıkla çalıştırabiliriz. Bu Docker'a bir rakip olarak değil veya Docker arayüzüne, Docker toolsetine bir rakip değil. Aynı şekilde Docker'ı ve o ekosistemi destekleyerek de Microsoft çözümler sunuyor. Burada aslında ben hızlıca container'dan bahsetmeden önce bu Microsoft'un sen de seminerlerde anlatmaya başlamışsınızdır Türkiye'de. Şeyi hissediyorum ben, aynı heyecanı hissediyorum bu Windows Server 2012 ve System Center 2012'deki. Yani yeni bir aile geliyor artık. 2016 devasa bir çözüm. İçerisinde bir sürü komponent var. IT dünyasının yaşadığı problemlere ihtiyaç olabilecek bir sürü çözümü artık Windows Server içerisinde getirdi. Bununla birlikte de bu ekosistemi hibrit management çözümleriyle de destekliyor. İşte OMS olsun veya işte Intune olsun veya Azure Stack olsun bir sürü farklı extensionlarla da bu ekosistemi destekliyor. Bu noktada ben çok heyecanlıyım aslında. 2016'nın son döneminde biliyorsun Windows Server 2016 gelecek ve önümüzdeki sene herhalde hayatımız Windows Server 2016 ile geçecek. Bu 2012'de
Evet.
olduğu gibi bütün ekosistem yenileniyor. Şöyle çok hızlıca ben bahsedersem aslında bunların hepsiyle ilgili podcast yapmaya çalışıyorum ama konular çok fazla. Azure Stack dediğimiz bir yapı geliyor biliyorsundur sen de.
Evet.
Microsoft Windows Azure Pack'le ne demişti bize? Lokale ben size public Azure deneyimini getiriyorum demişti. Fakat bu sadece portaldi. Şimdi Azure Stack'le bence çok önemli bir adım atıyor ve diyor ki bildiğin SDK'lerin ve API'ların yani birebir aynı altyapının table, blob storage'ın aynısını lokale getiriyorum. Bu bugün de bahsedeceğimiz aslında developer life cycle'ı için çok önemli. Çünkü artık sen lokalde bir uygulama geliştirdiğinde sadece target'ı değiştirerek aynı dependency'lerle bunu buluta veya buluttan geriye alabiliyorsun.
Evet.
Onun detaylarını da gene ayrı podcast'lerde konuşuyoruz. Nano server'ımız var. Tamamen container ve hypervisor koşturmak için tasarlanmış. Çok küçük bir footprint'i olan. Onun dışında Storage Spaces Direct'imiz var. Artık bir hyperconverged platformu var Microsoft'un. Tam anlamıyla gerçek bir hyperconverge. İşte Nested Hyper-V geldi. Hyper-V'de bir sürü değişiklik var. Böyle say say bitmez. Bunları eminim siz de anlatıyorsunuzdur. Container'a geçmeden önce bu Windows Server 2016 ile ilgili ne düşünüyorsun? Yeni gelen çözümlerle ilgili ne düşünüyorsun? Eminim ki kurcalama fırsatın olmuştur birçoğunun.
Tabii. Ya aslında Anıl, burada şey var. Ben bu konudaki yorumum, bu 2012'de aslında sinyalleri veren bir transformasyon. Burada bir transformasyondan bahsediyoruz. Anlamda tabii ki de bütün teknolojiler kendini zaman içerisinde geliştiriyor ama buradaki ana değişikliğin ben altyapı tarafında olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu DevOps kavramı çok fazla popüler olduğu bu altyapıdaki transformasyonun etkisiyle düşünüyorum. Hani zaten Microsoft da yapı değiştirdi. Hani farkındaysan Microsoft artık işte her yerde I love open source diyor, işte Linux'un üzerine SQL'ler geliyor vesaire gibi. İşte Visual Studio'nun işte Macintosh'a veyahut da Linux'e gelmesi gibi böyle çok farklı önceden hani bizim 10 sene önce tahmin edemeyeceğimiz hareketler var. Bunun aslında sebebi ise şu. Şimdi günümüzde artık her yerde altyapı var. Data her yerde. Ondan sonra o kadar çok çözüme ihtiyacımız var ki aslında bir anlamda altyapının nerede, ne zaman ve nasıl oluşturulduğu çok önemli değil. Altyapı önemsizden bahsetmiyorum. Business tarafından yani çözüm tarafından altyapının çok daha olması gerekiyor. Aslında işimiz zorlaşıyor. Yani altyapıdaki danışmanların, o IT kurulların işleri çok zorlaşıyor. Çünkü işte bir çözüm ekibi var, bir business ekibi var ve diyorlar ki biz bu çözümü hemen ortaya koymak istiyoruz ya da hemen geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla
Agile
altyapının daha esnek olması lazım. Yani bizim şuna takılmıyor olmamız lazım. Aynen öyle. Yani bizim o Agile ile gelen hızı bizim de kazanıyor olmamız lazım. Yani altyapı işte Windows Server 2016'da veya 2012'de on-prem'deymiş, buluttaymış veyahut da işte o web servisi bununla çalışıyormuş gibi veyahut da bu infrastructure bununla uyumlu değilmiş gibi konulara takılmadan aynı Server 2016'nın getirdiği gibi hızlı, dinamik, buluta çok hızlı entegre, yeri geldiğinde altyapıyı platforma transforme edebilecek hızlı çözümlere ihtiyacımız var. Bu anlamda gerçekten çok majör bir değişikliğin içerisindeyiz. 2016 konusunda ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 2016 bir anlamda bize bulut deneyimini sürüyor. Yani birazdan container'larda bahsedeceğiz. Hani ben şöyle adlandırıyorum seminerlerde. Container teknolojisi aslında PaaS'ın en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Aslında PaaS diyeceğimiz yani Server 2016'ın on-prem'deki PaaS aslında. Tabii bulut tarafı da var bunun. Dolayısıyla bence çok güzel bir şeye giriyoruz, döneme giriyoruz.
Şey oluyor değil mi Onur? Yani infrastructure artık birazcık commodity olmaya başladı. Yani nerede, hangi hardware'de çalıştığın, bu yeni yurt dışında da ben çok rastlıyorum müşteri toplantılarında, bankalarda özellikle ya da enterprise'a. Cloud native application'a geçiş yapmaya çalışıyor insanlar. Yani cloud'a hazır, esnek ve altyapıdan çok fazla altyapıya bağımlı olmadan farklı farklı infrastructure'da çalışabilen ve kullanat yapabileceğin bu cloud native application'lara herkes adaptasyonunu yapmaya çalışıyor. Adamın 3000 tane uygulaması var internal'da diyelim. Bunların hangilerini ben cloud native'e geçirebilirim? Hardware veya işte infrastructure'ı nasıl commodity haline getirebilirim diye düşünüyorlar. 2016'da aslında bunu o şey sunumu sen de bilirsin. Microsoft'un 2012'deki CloudOS vizyonunda. Yani sen service provider'san, on-premise data center'ın varsa ya da cloud'daysan, her sunumumuz böyle başlar hatırlarsın. 3 yıl içinde ben aynı toolset'i sunuyorum demişti. 2016'da bu daha da arttı galiba, değil mi?
Kesinlikle çok daha fazla entegre oldu. O sunumu ben şundan hatırlıyorum. Çok güzel bir görüntü vardı. Arkasında böyle data exploration ile ilgili bir slide'ı vardı hatta. Bir sistem center seminerinde benim ilgimi çektiği için bir dönem bir seminer vermiştim. Şimdi orada şey vardı. Hani on-prem'de bu yapıya bulmaya çalıştı ama doğru yer orası değildi. İşte hani app kataloglar, işte VM kataloglar, işte ondan sonra işte kontroller vesaire.
Finansiye.
Aynen öyle. Bunlar vardı, bunlar lazım şeyler. 2016'yı da destekleyen, yeni ürünlerimizi destekleyen şeyler ama doğru yöntem hani orada değil. Evet, bulut artı on-prem'in converge olmasıydı. Bu anlamda da 2016 burada çok kritik bir öneme sahip bence. Diğer bir bakış açısı işte nano server dediğimiz bir şey görüyoruz server 2016 tarafında. Apayrı bir dünya. Yani server 2016'nın kendisi de artık çok esnek. Yani herkes devasa o server'ı alıp komponentlerini kurup işte çok fazla core'lar veyahut da işte memory'ler harcayaraktan bir çözüm oluşturmak zorunda değil. Daha küçük mikro çözümler ama hedefe odaklanmış, performanslı ve hızlı çözümler anlamında 2016 çok önemli bir teknoloji diye düşünüyorum.
O zaman hemen şöyle bir soru sorayım ben sana. Hızlı çözümler dedim. Biz biliyorsun bu transformasyonu yani geleneksel veri merkezinden sanallaştırmaya geçişi de birlikte yaşadık o dönemlerde. Hyper-V'nin ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Ondan önce VMware'in gene piyasadaki aksiyonlarını biliyorum. Bize zamanında dediler ki sanallaştırma gelecek, bütün sorunlar çözülecek. Aslında çözüldü de o zamana ait problemlerimizin birçoğu çözüldü. Neydi bu? geleneksel bir veri merkezimiz vardı. Orada binlerce veya onlarca sunucumuz vardı. Hepsi fizikseldi. Ama en büyük sıkıntı bana göre utilizasyondu. Yani CPU'nun evet. sadece %1'i, %2'si ya da memorinin işte yarısı kullanılıyordu ve geri kalanı altın durumda duruyordu. Sadece bir uygulama için. Ben hatırlıyorum ilk girdiğim şirketlerde sadece DHCP için bir fiziksel sunucu tutuyorduk. O DHCP serverımızdı bizim. Kimse dokunmazdı ona. %1 kaynak kullansa da kenarda dururdu. Evet. Sanallaştırmayla bunun bir aslında bu soruna bir çözüm getirebildik. Ne yaptık? Tek bir fiziksel sunucu içerisinde konsolide edebildik. Yani sanal donanımları sanallaştırarak, emüle ederek içerideki farklı sanal makinelerin aynı donanım üzerinden o kaynakları kullanarak işlem yapmasını sağladık. Bu hayatımızı bayağı bir kolaylaştırdı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında artık teknolojiyle insanlar rekabet ediyorlar. Yani bankalar, enterprise müşteriler kendi teknolojik altyapılarıyla rekabet ettiği için sunucu sayıları arttı, altyapıdaki infrastructure size'ları arttı. Günün evet. sonunda o seneler önceki duruma geldik. Yani yüzlerce fiziksel sunucumuz varken şu an yüzlerce gene fiziksel sunucumuz var. Ama içerisinde de binlerce sanal makinamız var. Ama gene o yüzlerce sanal sunucunun, sanal fiziksel hostun yönetilmesi için de gene bir dedikasyon lazım. Gene onun high availability'sini, güvenliğini, bakımını, maintenance'ını, her şeyini yönetmemiz gerekiyor. Yani gene aslında o şeye geldik günün sonunda. O karmaşanın içine geldik. Evet. Burada bulut çıktı. Yani bulut tekniği. Trend çok güzel aslında. Sorunlar çıkmaya başladığı anda yeni bir trend çıktı. Evet. O noktada da cloud çıktı biliyorsun. Cloud'la dediler ki hadi hep beraber gelin buluta geçelim. Bulut çok güzel. Tüm kaynakları oraya taşıyalım. Vendor'lara baktığımızda Microsoft, Amazon veya işte Google'a baktığımızda sen de belki kabul edeceksin. İlk baştaki bakış açısıydı. Cloud'a gelin, her şeyi oraya taşıyın, orada her şey çok güzel, on-premise leştir, hiç orayı kullanmayın gibi bir bakış açısı vardı.
Evet.
Hatta bunu denediler. Tabii bu birçok kişiyi kızdırdı. Enterprise müşteriyi de kızdırdı. Benim çalıştığım şirket gibi hardware vendor'larını da kızdırdı. Aynen. Çünkü sen oraya infrastructure satmaya gidiyorsun. Microsoft gelip diyor ki infrastructure'ı bırak, buluta gel. Ama benim gördüğüm, senin o bahsettiğin biraz önce Microsoft'un transformasyonundan bahsettin. Son 1-2 senede şunu görüyorum ben. Microsoft bunun çözümü olmadığını anladı. Yani sadece on-premise ya da sadece cloud değil. Ben Microsoft olarak müşterilere esnek ve hibrit bir yapı sunmalıyım. Yani istediği uygulamayı lokalde de çalıştırabilmeli, public'te de çalıştırabilmeli. Management çözümleri de tamamen multi-tenancy'yi destekleyerek hibrite odaklı olmalı diye bir bakış açısı görüyorum. 2016'da bunun en büyük özelliği. Peki, evet. çok hızlıca o zaman başlayalım bir soruyla. Sanallaştırmamız var, bulutumuz var, her şey çok güzel. Neden ben bir de şimdi ek bir oturup günlerce container'ı öğrenmeliyim? Container bana ne sağlıyor aslında arka planda?
Evet, container en başında da söylediğim gibi aslında yeni bir teknoloji değil. Linux dünyasında çok meşhur, yaklaşık bir 10 yaşına girmek üzere sanırım. Microsoft da şimdi bu ekosisteme kendini enjekte ediyor. Yani bunun desteği geliyor demek biraz yanlış olur. Hani Microsoft da yeni bir teknoloji üretmiş gibi olur. Docker'ıyla, Linux'uyla vesairesiyle bütün bileşenleri destekleyen yeni bir ekosistem yaratıyor. Daha doğrusu kendini oraya enjekte ediyor. Şimdi container neden lazım sorusu aslında hani en başta döneceğiz ama hani ihtiyaç neydi aslında? Senin söylediğin gibi bizim çok ciddi sorunlarımız vardı. Özellikle data center kısmında ama orada sanallaştırma ile ilgili biz birçok sorunu çözdük. Bulutla da ilgili. Yani bulutun gelişiyle de çok sorunu çözdük ama hep kendi sorunlarımızı çözdük aslında dikkat edersen. Yani işte utilizasyon, management vesaire vesaire. Şimdi bir tarafta da bir application dünyası var ve bu application'ların şimdi bu rapid application development dediğimiz furya ile beraber gelen ihtiyaçları var. Aslında hep bir ihtiyaçtı ama işte mobility'nin gelmesi yani o ekosisteme bağlanan end device'ların, IoT'lerin falan gelmesiyle bu ihtiyaç çok fazla artmaya başladı. Şimdi buradaki ilk sorun şu. Ben çok büyük bir müşteride bir application çözümü yaptık. Yeni bir SharePoint çözümü diyeyim. Orada bir tane application'ı host etmek için bak zamanında çok iyi hatırlıyorum. Yaklaşık işte 30-35 tane sunucu kurmuştuk. Şimdi bu 30-35 tane sunucuyu şöyle bir ayıracak olursak aslında bizim application development sürecimiz belli fazlardan oluşuyor. İlk başta bir developerların development ortamı var. Ve çözümlerini geliştirdikleri zaman bir test ortamı var. Daha sonra bu test tamamlandıktan sonra artık application çözüme kavuşmuş demektir. İş kime geliyor? Altyapıcılara geliyor. Diyor ki benim çözümüm budur. Al sen bu çözümü host et artık. Şimdi burada da bizim bir pre-prod ortamımız var. Bir de prod ortamımız var. Şimdi bu süreç gayet güzel. Sistematik bir sürece benziyor ama çok sıkıntıları olan bir süreç. Uygulanabilmesi çok zor olan bir süreç. Neden?
Sıkıntı şu mu? Hemen sözünü kesiyorum.
Tabii.
Infrastructure'ların farklı olması, orada dependency'ler falan hepsini geçtim ama zannedersem en büyük sıkıntı şu. Bir tarafta bizim infrastructure ekibi var. Kendi dünyalarında takılıyorlar. Bir de developer evet. ekibi var. İkisi de birbirinden pek hoşlanmıyorlar. Infrastructure developer'ı sevmez. Developer'cı her zaman suçu infrastructure atar. Evet. Zannedersem bu departmanların birbiriyle arasındaki ilişkide de bir problem var değil mi? Çünkü developer günün sonunda infrastructure'cıya diyecek ki al bunu çalıştır. Infrastructure'cı diyecek ki çalışmıyor. O diyecek ki benim ortamımda çalışıyor, senin ortamında problem var. Klasik bir şeye benzer. Biz hep sorunu network'cıya atardık ya, network'te problem.
Evet, evet.
O ona suçu atıyor, bu buna suçu atıyor. Aslında burada sorunlar başlıyor zannedersem.
Evet, yani ilk sorunun kaynağı bu. Zaten birincisi ekosistemler ve kültürler farklı. Bir arkada çok basit düşündüğümüz zaman da şimdi application'ı geliştiren bir tane belki yani test taşımasında tabii ki de bunlar yapılıyor ama hani daha küçük bir ekosistemle uygulamasını çalıştırıyor. Ne oluyor? Oradaki sunucu sayısı bir tane sunucusu var. Şimdi prod ortamına veya da pre-prod'a geldiği zaman sunucu sayısı bir anda 5'e çıkıyor. Ondan sonra yani zaten birincisi nitelik olarak şeylerimiz, ortamlarımız aynı değil. İlk sorun burada başlıyor teknik olarak. Şimdi diğer bir sorun ise developer, hani development dünyası gerçekten çok keyifli de bir dünya. Ben çok seviyorum kendim. Çok fazla komponenti var. Yani işte developer ne yapıyor? Kodunu yazıyor. Çözüm oluşturmak için ne yapıyor? Orada işte bir sorun çıkıyor. Registry'ye bir ayar ekliyor mesela. Sonra diyor ki benim diyor bu işte Node.js'imi kurdum ama diyor işte burada diyor işte bilmem neyi import etmek için de diyor şu application framework'ü kurmam lazım diyor. Tıpkı bir third party application kuruyor. Başka bir add-on kuruyor. İşte birçok böyle framework çöplüğüne dönüyor orası. Ondan sonra çözüm oluşuyor ama bu çözüm oluşturulurken alt taraftaki framework dediğimiz o altyapıların, altyapıcıların besleyeceği, infrastructure'ın beslendiği noktada karışıklık var. Çünkü infrastructure'ın bundan haberi yok. Yani oradaki change management'ı biz yönetemiyoruz. Çok fazla change management prosedürümüz var ama maalesef günün sonunda işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla biz oradaki framework'ü bilmiyoruz. Şimdi burada sorun ne oluyor? Bir tane paket, bir sanal makine düşünelim. Biz bunu paketledik, altyapıya teslim ettik. Altyapıcı onu alıp bambaşka bir dünyada açıyor. Başka işletim sistemleriyle, başka operating system patch level'lerle, başka framework'lerle, .NET framework'lerle hepsinin versiyonu farklı. Bir açıyor, uygulama patlıyor. Bir de onu troubleshooting ile uğraşıyor.
Yani dependency'ler de farklı olabilir, binary'ler de farklı olabilir. Geliştirilen ortamın sürümü bile mesela Python 2.7'de geliştiriyordur adam ama production'da 3 versiyonda çalışması lazım. Bir sürü dependency farklılığı var. Bunların evet. hepsini şey yapabiliriz evet, sync edebiliriz ama bu da yanında çok büyük bir maliyet getirir günün sonunda tabii ki.
Aynen öyle. Aslında burada iş yani container'da hani hep application odaklı gidiyor sektör ama burada container'ın en önemli özelliği şu yine bizim işimizi kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü o dediğimiz developer operations dediğimiz yani işin otomatize edilmesi ve standartizasyonun sağlanması noktasında çok önemli teknoloji. Şimdi container'ı çok basit özetlemek gerekirse aslında container virtualization'dan farklı bir şey değil. Hani virtualization'ın birçok yöntemi var biliyorsun. Bizim kullandığımız o meşhur olan virtualization operating system virtualization. Container teknolojisi de hani bir cümleyle özetlemek gerekirse giriş olarak container operating system ve application virtualization yapan bir mekanizmadır. Yani
o zaman şunu mu diyorsun? Ben şimdi dummy sorular soracağım sana. Şunu mu diyorsun? Biz sanal makinede operating system virtualization yapıyorduk değil mi?
Evet.
Yani benim bildiğim biz yıllarca sanallaştırmayı anlattık. Katmanları şöyle sıralarsak altta bir hardware vardı. Onun üzerinde bir operating system vardı. Aslında kernel, OS kernel'ı evet. tam hardware'in üzerinde yer alıyordu. Bunun üzerine hypervisor'ı koyuyorduk. Hypervisor'ın üzerinde de tek tek kutuların içerisini düşünürsek sanal makinalarımız vardı. Ama hedefimiz ne günün sonunda? Uygulamayı çalıştırmak. Bu evet. sanal makinalar da kendi içerisinde bir OS kernel çalıştırıyordu. O OS kernel'ın üzerinde de neyimiz vardı? Application'larımız vardı. Bu bizim yıllardır kullandığımız sanallaştırma. Şimdi evet. senin söylediğinden anladığım bizim artık gene bir OS kernel'ımız var ama uygulamalar kendi işlerinde kendi OS kernel'larına sahip değiller. Aynı OS kernel'ı kullanıyorlar.
Evet, kesinlikle bu. Container aynı OS kernel'u kullanaraktan birden fazla library çeşitliliğini sağlayaraktan veyahut da birden fazla application'ı host edebilen bir mekanizma. Yani Windows'ların içerisinde aynı OS kernel'da farklı application virtualization mekanizmasıdır. Bu tabii container'ın Microsoft dünyasından bir görüntüsü. Başka bir görüntüsü de var, birazdan bahsederiz. Dolayısıyla hani aynı kernel ve birden fazla application hosting var. Temel anlamda container'ın bize sağladığı şey bu diyebiliriz.
Aslında o zaman yani container'a hiç bakmamış ve sanallaştırma bilen arkadaşlar için çok basitçe şöyle diyebiliriz. Container içerisinde sadece application'ları, kendi belki dependency'lerini, işte library'leri, o application'a ihtiyaç duyduğu her şeyi barındıran bildiğimiz container'lar. Ve bu container'ın çalışabilmesi için kendisinin bir OS kernel'ı üzerinde çalışmasına, yani sanal makine içerisindeki Windows'u düşünelim, çalışmasına gerek yok. Tek bir OS kernel'ı, yani container host dediğimiz Hyper-V olabilir veya Windows Server olabilir. Bunun üzerinde biz container'ları oluşturup içerisine uygulamaları konumlandırabiliyoruz. Çünkü şu an bir, aslında biraz önce bahsettiğim sorunu sanallaştırmada da yaşıyoruz. Bir uygulamayı ayağa kaldırmak için bir sanal makine oluşturma ve sanal makinede gereksiz bir sürü ayar yapmam gerekiyor benim. Evet. İşte RAM'inden CPU'suna, container'da da bunları yapabiliriz ama RAM'inden CPU'suna, DVD room'una, floppy diskine bunları çıkarmak da benim için aslında bir task gibi bir sürü detaylar var. O sanal makinede bir işletim sistemini kuruyorum, ardından da uygulamayı kuruyorum. Ama ben sadece istediğim günün sonunda o uygulamanın hızlıca çalışabilmesi ve bana hizmet verebilmesi. Neden ben arka planda komple bir sanal işletim sistemine sahip olmam gerekiyor gibi bir mantıkla ortaya çıktı. Ve dediğin gibi şu an tek bir OS kernel'la paylaşarak bunu devam ettiriyor. Peki, o zaman şöyle devam edelim istersen. Birazcık Microsoft'un desteklediği container tipleri nelerdir, onlardan bahsedebilirsen süper olur. Benim bildiğim tabii kadarıyla bir Windows container'ımız var, bir de Hyper-V container'ımız var. Bu ikisi arasında belli farklar var ama anlaşılması bazen zor olabiliyor insanlar tarafından. Bu ikisinin farkından biraz bahsedebilirsen sonra da şeye girelim biraz. Container metodolojisine, yani image nedir, container host nedir, onlardan bahsederiz.
Tabii. Şimdi Microsoft 2016 ile beraber container'a çok ciddi bir yatırım yapıyor ve çok ciddi bir destekle geliyor. Burada hani tekrar etmek istiyorum özellikle, çünkü hani diğer ekosistemdeki arkadaşların ilk merak ettiği şey şu: Microsoft kendini enjekte ediyor. Yani Microsoft Windows Server 2016 ile beraber container'ı destekliyor ve siz o container'ın içerisinde yine bir Linux makineye sahip olabileceksiniz. Aynı sanal makinelerde olduğu gibi Hyper-V'de ve mevcutta alışkanlığı olan Docker'la yönetebilen arkadaşlar container'larını Windows Server 2016 ile yine Docker'la yönetebilecekler. Hatta Docker Engine'ın kendisinde kullanabiliyor olacaklar. Şimdi bu anlamda Microsoft iki teknolojiyle geliyor dediğin gibi. Windows Container ve Hyper-V Container. Şimdi Windows Container bizim bu 10 yaşında dediğimiz container, yani Linux tarafındaki container'ların aynısı. Yani aynı base kernel'da aynı user mod içerisinde çalışan ve kendisine özel binary'leri olan bir virtualization teknolojisi. Bu bizim geleneksel container teknolojimiz. Bir de Hyper-V container'ımız var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Şunun için. Şimdi container özellikle yani development, test ve pre-prod aşamalarında çok hızlı bir teknoloji. Ama işin sonunda biz bir kademe yukarıya çıktığımız zaman, yani production'a geldiğimiz zaman başka sorunlar başlıyor. Ne gibi sorunlar? Güvenlik sorunları. Yani tam anlamıyla izolasyon sorunları başlıyor. Dolayısıyla burada bizim bir çözüme ihtiyacımız vardı. Windows Server 2016 ile beraber
mesela biraz önce dedi ki tek bir OS kernel var arka tarafta ve tüm container'lar bunu kullanıyor dedik. Aslında evet, günün sonunda bu bir güvenlik tarafında da bazı sıkıntılara sebep olabilir. Çünkü bu OS kernel bir şekilde compromise edildiğinde, içerisine bir şekilde bir kod inject edildiğinde bu tüm container'lara yayılacak demek oluyor, değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani dolayısıyla bir container'daki application, yani bir saldırgan kernel'a indiği zaman aynı kernel'ı kullanan ve o base kernel mekanizmasındaki teknolojilerle bir sonraki container'ı enjekte edebilir. Dolayısıyla bu anlamda bizim tam anlamda bir izolasyon ihtiyacımız var. Evet, container'ımız hızlı, çabuk enjekte olabilen, çabuk konfigüre edilebilen, çabuk deploy edilebilen ve aynı zamanda bize hızlı çözüm sağlayan bir teknoloji. Ama production ortamında bunlar güzel ama bunun yanında ek gereksinimlerimiz var. Bunlardan en önemlisi de güvenlik. Ben özellikle hani üstüne basıyorum. Çünkü genelde majör olarak güvenlikçilerim veyahut da işte altyapıcılar diyor ki evet sen bunu yaptın ama burada böyle böyle riskler var. Dolayısıyla bir çözümümüz nedir diye. Bu anlamda Hyper-V Container geliyor. Hyper-V Container ile ilgili de hani şöyle bir tanım verebilirim. Microsoft'un kendi tanımı şu aslında. Azure sayfasında tanımladığı. Hyper-V Container için Microsoft şu tanımı yapıyor. Highly Optimized Virtual'mış. Yani aslında Hyper-V Container dediğimiz şey bir Virtual Machine. Çünkü artık o sırada kernel level isolation olduğu için Hyper-V Container tarafında hani kendi Hyper-V Container'ımızın tanımını da bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum.
Aslında dediğin gibi o zaman bir Windows Container'ımız var. Default olarak geliyor ve Docker ekosistemini komple destekleyen çok benzer bir altyapı. Ama biraz önce bahsettiğimiz o aynı kernel'ın en alt tabakada farklı container'lar tarafından kullanılması günün sonunda bir güvenlik tarafında zafiyete sebep olabilir. O yüzden Microsoft gayet mantıklı bir aksiyon alarak Hyper-V Container'ı devreye sokuyor ve ek izolasyonu, o bildiğimiz VM izolasyonunu da bunun evet. içerisine dahil ederek full güvenlikli ve dediğin gibi işte highly optimized bir altyapı sunuyor. Burada şundan da bahsedeyim. Microsoft bu konuda çok heyecanlı. Geçtiğimiz Kasım ayında ben Microsoft MVP Summit'teydim Amerika'da. Ben Armstrong'u bilirsin. Hyper-V'nin program menajeri. Yani Hyper-V'nin doğduğundan beri Virtual PC Guy diyorlar zaten. Doğduğundan beri yöneten ekibin başında. Ve o şunu demişti. Çok heyecanlıyız. İşte Hyper-V Container inanılmaz bir teknoloji. Tüm ekip buna dedikeyiz. Ama inanın nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz demişti. Yani bir şeyler yapıyoruz ama bu iş nereye gidiyor en ufak bir fikrimiz yok. Çünkü çok müthiş bir ekosistem, müthiş bir fayda sağlıyor bakıldığında o development life cycle'a ve Microsoft'ta da buna dedik ki çok heyecanlı ve çok fokuslu ekipler var. Şimdi o zaman dediğimiz gibi Hyper-V container'ımız var, Windows container'ımız var. Birazcık daha detaya girelim istersen. Bir container, yani container metodolojisi nasıl detaylandırabiliriz. Bir container dediğimizde aklımıza ne geliyor? Container'ın içerisini açtığımda ben mesela işte Windows Explorer görüp iki tıkla dosyaların içerisine mi giriyorum? Oradan birazcık konuşalım istersen.
Tabii. Şimdi container şöyle diyebiliriz. Bir işletim sisteminin türevi aslında. Dolayısıyla hani bazı bir bizim işletim sistemimiz var. Bu hani Windows tarafından örnek vereceğim. Bir Windows Server 2016 olabilir. Windows Server 2016 Core olabilir. Veyahut da Nano Server olabilir. İlk başta işte ilk aldığımız zaman bizim bir repository'mizde Server 2016'yı aldığımız zaman 3 tane imajımız var. Bu imajlardan baz oluşturarak diyoruz ki benim container'ım baz imajı budur. Ondan sonra ve ben 2016 Server Core olan bir container istiyorum diyorum. Bu container teknolojisinin kendisi. Tabii şimdi burada az önce bahsettiğimiz bir imaj konusu var. Bu imaj dediğimiz şey nedir? Ondan sonra biz buna container imaj diyoruz. Container imaj ise işte OS kernel'ı aynı bırakaraktan bir ikinci işletim sistemi kopyası oluşturmak. Bu işletim sisteminin kopyasına baktığın zaman dediğin gibi nasıl bir ekranla karşı karşıyayız? Aslında bir izole disk ve dosya sistemi ve işte DLL ortamı var ortamda. Evet. Biz bunlar remote olarak bağlanabiliyoruz, teknolojilerimizi kurabiliyoruz vesaire gibi. Hani şu aşamada konuşacak olursak ki zaten hani birazcık teknoloji de bizi oraya doğru yetiyor. Herhangi bir GUI'miz yok. Yönetim için farklı teknolojiler kullanıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi aslında hani o Docker'ın en önemli özelliklerinden. Docker'ın bir engine'i var ama Docker neyle meşhur oldu aslında? Management tool'larıyla meşhur oldu. Bir management tool'uyla biz ne yapıyoruz? O container'ı yönetiyoruz. Aynı şekilde Windows dünyasındaki arkadaşlar tabii diyorlar ki biz Docker bilmiyoruz ne yapacağız diye. Tabii bizim de çok güzel bir tool'umuz var. O da nedir? PowerShell. Artık hiçbir altyapıcının olmazsa olmaz takım çantasında mutlaka olması gereken bir tool. PowerShell'imiz var. PowerShell'imizle remote session yaparaktan container'ımızı yönetebiliyoruz. Bu iki kavram bizim en temel kavramlarımızdan bir tanesi. Bir de bu dünyada sandbox kavramını çok duyarız. Sandbox terminolojisine. Sandbox dediğimiz şey hani nitel olarak bizim çok fazla böyle hani elimize alıp tutacağımız bir şey değil ama çok konuşulduğu için bahsetmek istiyorum. Sandbox bir container oluşturulduktan sonra oluşan değişikliklerin yazıldığı ara katmandır. Neden bundan bahsediyorum? Şundan dolayı. Şimdi hani hep akla şöyle bir şey geliyor. Belki hani oturmamış olabilir izleyen arkadaşlar için. Şimdi şöyle bir şey olacak. Yani sanal makinenin içerisinde sanal makine oluşturdum. Neden daha basit? Şundan dolayı daha basit. Biz günün sonunda sadece bir tane Windows Server konteyneri oluşturup bırakmayacağız orada. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki ben Windows Server'ımı aldım ama şimdi benim bir application'ım var. Onun için şöyle bir imaj ihtiyacım var. Bir container imaj oluşturacağız. Windows Server sunucumuz, bus imajımız. Üstünde IIS kuracağız mesela. Veyahut da bir .NET Framework kuracağız. Veyahut da işte Node.js kuracağız. Şimdi bu aradaki değişiklikler sandbox dediğimiz bir ara katmana yazılan değişiklikler. Neden bu değişikliklerin bir yerde o ara katmanı tutulması gerekiyor? Şunun için daha sonra ben ikinci bir konteyner oluşturduğum zaman şunu yapabiliyorum. Benim yeni konteynerimin bazı imajı bu konteynerdir diyebiliyorum. Yani ne yapıyorum? Konteynerimi kapatıyorum. Windows baz olarak Windows'u kullanan konteynerimi açtım. Üstüne IIS'i kurdum. Üstüne işte Node.js'ini kurdum. .NET Framework'unu kurdum. Java'sını kurdum vesaire gibi. Bunu kapattım. Yeni konteynerimde bu kapalı olana yani içerisinde IIS olan konteynere senin yeni baz imajın budur diyorum. Dolayısıyla bir tane development ortamım var, bir application ortamım var ve bu application ortamında içerisindeki bütün gerekli değişiklikler kaydedilmiş durumda ve teslim ettiğimiz kişi konteynerini açtığı zaman IIS kurulu, ondan sonra işte Node.js'i kurulu, işte hangi framework lazımsa o framework'ü kurulu bir konteynere sahip oluyor. Dolayısıyla bu şekilde de çeşitlendirebiliyoruz konteyneri.
Aslında yani bence süper özetledin. Şöyle genel olarak tekrardan üzerinden geçersem demek ki metodolojiden bahsedersek senin cümlelerini yakalamaya çalıştım. Bir container hostumuz var. Bu aslında bizim containerların çalıştığı, genel olarak üzerinde koştuğu sistem. Bu bir Hyper-V sunucusu da olabilir, bir Windows Server'da olabilir. Genel olarak hosttan, o fiziksel host gibi
Evet.
düşünebilirsiniz. Ama bir fiziksel host da olabilir, bir sanal host da olabilir. Bunun dışında bir imajımız var, container imajımız var. Windows Server'la birlikte aslında hazır bazı container imajlarımız geliyor. Windows Server Core, Nano Server ve Windows Server gibi hazır base imajlarımız geliyor. Base imaj aslında çok önemli çünkü base imajlar read-only imajlar. Yani üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Fakat güzel olan hani dedik ya uygulamaların esnekliğini sağlıyoruz. Yani uygulama nereye giderse gitsin saniyeler içerisinde ayağa kalkabiliyor. Çünkü sadece runtime'i çalıştırıyorsun. Bunun
Evet.
sebebi arka tarafta base imaj aslında bizim bütün container hostlarımızda bulunuyor olması. Şimdi her container hostunda benim Windows Server Core base imajım var diyelim. Ve ardından senin dediğin gibi gittim ben bu base imajı kullanarak aslında sadece bir linkleme yapıyorum. Yani container oluşturduğunuzda o base imajı kopyalayıp container'a yapıştır falan öyle bir sistem yok
Evet,
arkada.
aynen.
Bu container arka tarafta sadece base imaja o container host içerisinde linkleniyor. Bu yüzden sen videoları, demoları şans bulursak ileride başka bu podcastlerde gösteririz. Bir container imajının oluşması o yüzden saniyeler alıyor. Çünkü arka planda sadece sen runtime'ı oluşturuyorsun ve base imaja linkliyorsun. Daha sonra bu açtığın container içerisinde ne oluyor? Bir Regedit'in, Registry'nin var. Aynı zamanda işte bir file sistemin var. Çok basic olarak interaktif modda çalışabiliyorsun. Yani direkt içerisine girip komutları yazmaya başlıyorsun. Daha sonra senin dediğin kısım geliyor. Ben bu default Windows Server imajımın üzerine, base imajımın üzerine belli değişiklikler yapabilirim. Mesela bir MySQL kurabilirim. Üzerine belli bir application katmanını kurabilirim. Bu kurduğum katmanla da yeni bir imaj oluşturabilirim aslında, değil mi? Yani
Evet,
diyelim ki
aynen.
MySQL'i kurdum ben. Altta base imajım var. Linkli bir container'da MySQL'im var. Bunu da komple bir imaj, aslında bu MySQL'i kurduğum yer senin dediğin sandbox oluyor. Ama kurduktan sonra bunun bir imajını alıp imaj repozitörüme atabilirim. Ve
Evet.
böylece diğer developer arkadaşlar, içerideki kişilerin hepsi base imaj artı SQL kurulu yapıyı otomatikman alıp gene bunu linkleyerek saniyeler içerisinde bunun üzerine ek layer'larını konumlandırabilirler. Ve günün
Evet.
sonunda imaj repozitörü merkezi olduğu için birisinin MySQL üzerinde ben şu uygulamayı istiyorum demesi sadece base imaj artı MySQL'i kullanıp üzerine kendi uygulamasını linklemek ya da kurmak oluyor container içerisinde. Ve bu yüzden çok hızlı, bu yüzden development life cycle'ını çok düşürüyor ve bence bu yüzden de yok edilmesi çok kolay. Yani işin
Evet.
bittiğinde yok et. Docker'daki mantık o.
Aynen.
Sanal makine gibi düşünmememiz lazım. Çünkü şu an Facebook'a, Google'a veya bu tarz büyük yapılara baktığınızda, o software defined yapılara, orada göreceksiniz. Bu adamlar günde yüzlerce farklı container'ı oluşturup yok ediyorlar. Oluşturup yok ediyorlar. Çünkü sadece kullanıp atabiliyorsun. konteyneri yok etmek saniyelerini alıyor. Konteyneri yeniden oluşturmak gene saniyelerini alıyor. Şimdi burada ve son olarak senin dediğin bu management tarafı çok önemli. Biz klasik Windowsçu olduğumuz için artık şey demiyorum. Windowsçu olduğumuz için GUI'den yönetmemiz gerekiyor demiyorum. Windowsçu olduğumuz için PowerShell ile yönetmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu videoyu izleyen ve hala PowerShell ile ilgili ön yargıları olanlar varsa şu an videoyu kapatabilirler. Hiç muhatap olmak istemiyorum. Çünkü PowerShell artık aldı başını yürüdü. İnanılmaz bir seviyeye geldi. Her yeni üründe, her yeni solution'da Microsoft'un getirdiği artık PowerShell desteğimiz var. Ama güzel olan Microsoft ekosisteminde container'ları kullanırken hem PowerShell'de kullanabiliyoruz hem Docker'da kullanabiliyoruz. Docker evet. Engine'ini ve Docker Management tool'larını kullanabiliyoruz. PowerShell'de de bildiğim kadarıyla kullanım çok basit. Sadece bir invoke session açıyoruz aslında evet, container içerisine. Bir anda interaktif bir şekilde o session bizim önümüze geliyor. Oradan aksiyon almamız lazım. Peki şöyle bir soru gelebilir o zaman hemen. Container içerisine her application'ı kurmalı mıyım ben? Her şeyi kurabilir miyim? Mesela hemen container'a bir Exchange Server kuralım gibi bir soru gelebilir. Sana da soracağım ama benim anladığım container biraz daha bu cloud native dediğimiz uygulamalara hitap ediyor. Yani modern uygulamalara hitap ediyor. Bizim yıllardır kullandığımız legacy uygulamalar belki container'lar için müthiş bir use case olmayabilir. Onlar için hala virtual machine'leri kullanabiliriz. Ama container'lar daha çok bu cloud native dediğimiz daha esnek, daha modern uygulamaları destekliyor diye düşünüyorum, değil mi?
Evet. Şimdi aslında şöyle ilk başta hani şöyle cevaplayayım o soruyu. Yapmalı mıyım? Bence yapılmaması gerekiyor. Neden yapılmaması gerekiyor? Çünkü hani hepimiz işte yıllarca sistem center'lar, exchange'ler birçok altyapı teknolojisi yönettik. Şimdi zaten exchange'de böyle bir izolasyona veyahut da böyle bir mikro yapıya ihtiyacımız yok. Çünkü exchange dediğimiz sunucu ekosistemi devasa bir ekosistem. Hem sunucu rolleri bakımından hem de harcadığı özellikle kurumsal ortamlarda harcadığı kaynak bakımından zaten ben ona sanal makine ihtiyacı vermek zorundayım. Yani o kadar büyük bir ekosistemden bahsediyorum. Ama az önce senin de özetlediğin gibi şimdi bir application development'dan veyahut da mikro servisten bahsettiğimiz zaman ben developer'ım, solution developer'ım, makinamda oturuyorum ve bu makinamda yazdığım çözümü çok hızlı şey yapmam lazım, taşımam lazım. Şimdi konteynerların en büyük gücü şuradan geliyor. Şimdi kod bazında hem PowerShell ile uğraşan arkadaşlar hem .NET ile uğraşan arkadaşlar bilecekler veyahut da yazılımla uğraşanlar her yer artık paket dünyası. Yani işte bizim nelerimiz var? Git repositörlerimiz var, NuGet package providerlarımız var vesaire. Şimdi biz ne yapıyorduk o zaman? Text bazlı kodlarımızı sağa sola taşıyorduk. Şimdi konteyner şu anlamda çok heyecan verici. Aynı şekilde hani küçük bir sanal makine taşıyorsun. Düşünsene paketledin. Ben şu anda küçücük bir makinamda ve belki de tabletimde, Windows tabletimde bir uygulamayı yazdım. Container'a paketledim ve ona hemen ne yapabiliyorum? Bir repository'e basıp herkesin kullanmasını sağlayabiliyorum. Yani o dediğin gibi cloud ready servislerde işte nasıl o Azure Marketplace'te istediğimiz her şeyi anında bulabiliyoruz. Artık istediğimiz bütün altyapıyı da veyahut da istediğimiz bütün çözümleri de buluyor olabileceğiz.
Burada Docker...
Bu birinci cevap. Ha,
devam edelim.
Bir tane de şöyle bir cevap verebilirim. Şimdi bu birazcık daha application'cıları ilgilendirecek. Merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Container şu anlamda da çok meşhur olmuş bir şey. Şimdi herkes şey diyor. Container mikroserviste kullanılır diye. Şimdi mikroservis dediğimiz şey yazılım dünyasında veyahut da application dünyasında container'ın üretmiş olduğu bir şey değil. Mikroservis zaten bizim hep hayatımız vardı. Bu bir yazılım mimari teknolojisiydi mikroservis. Mikroservis dediğimiz şey şudur aslında. Hani çok basit özetlemek gerekirse herkese hitap etmesi açısından her çözümü sunan küçük parçacıklar, küçük fonksiyonların toplandığı bir servis. Şimdi ben bu servisleri aynı application framework'ünde tutmalı mıyım? Tutmamalıyız. Neden? Çünkü ne kadar çok layer'ımız olursa, mikro layer'ımız olursa o kadar kolay enjeksiyon ve o kadar kolay layering demektir. O kadar kolay troubleshooting demektir. Dolayısıyla container'ın bir kullanım amaçlarından bir tanesi de bu. Yani benim küçük mikro servislerim var. İşte diyelim ki bir tane application'ım var. Authentication'a yarıyor. Sadece authentication yapmak görevi. Bu bir container. İşte bir tane application'ım var. Sadece ve sadece işte backend'deki database'e veri yazıyor. Veyahut da işte oradan rapor çekiyor. Bu bir container. Başka bir application'ım var. Bu benim frontend'de bazı işlerimi yapıyor. Dolayısıyla bunları tek bir framework'le toplayıp her birinin birbirini etkilemesiyle oluşan sorunlarla uğraşmaktansa Bunları parçalayıp her konteynerin sorununu kendi içerisinde çözmek mikro servis dizayn açısından çok mantıklı ve çok efektif bir çözüm aslında konteyner tarafından baktığımızda.
Aslında hikayeyi tamamen tanımladın. Yani microservices dediğimiz olay aslında hem uygulamayı belli parçalara ayırmak, dediğin gibi otantikasyondan sorumlu bölüm ayrı, işte front-end ayrı. Arka tarafta takımlar da buna göre ayrılıyor. Yani bu aslında bir development bakış açısı metodu diyelim. Arka tarafta development ekipleri de buna göre ayrılıyorlar. Sadece authentication'dan sorumlu olan bir ekip ona fokuslanıyor, onu bitiriyor. Arka tarafta da başka ekipler bitiriyor. Microservice'lerin oluşuyor. Günün sonunda tek bir aplikasyon oluşturacaksın. Ama burada container çok güzel bir tam bu senaryoya aslında denk geliyor. Lego gibi.
Evet,
Çünkü
aynen.
bu ekiplerin farklı dependency'leri olabilir. Günün sonunda hepsi tek bir uygulama için çalıştığı için aralarındaki consistency'nin çok yüksek olması gerekiyor. Container aslında arka planda da bunu sağlıyor bize bu anlamda bakıldığında. Bir de şeyden bahsettim. Dediğim gibi biz kendimiz imajlar oluşturabiliriz. Atıyorum bir MySQL kurduk, base imajın üzerine bunu oldu. Yeni bir imaj oluşturup repozitoriye koyabiliriz. Bu repozitori bir private repository de olabilir. Yani benim kendi
Evet.
şirketimde kullandığım da olabilir. Veya dediğim gibi Azure Marketplace gibi public repository'lar da olabilir. Burada en bilineni aslında biliyorsun Docker Hub.
Evet.
Yaklaşık 200 binin üzerinde hazır container imajı var, container uygulaması var. Ve ben bir Windows Server Container'da da Docker tool setini kullanarak hemen public olarak bana işte en popüler, orada hatta şeyler de var, ratingler de var. En
Evet.
popüler MySQL imajlarını listele dediğimde bana listeliyor. Base imaj üzerine MySQL kurulu olanı kur dediğimde otomatikman o public community'den aldığım container imajını da kendi lokalimde kullanabiliyorum. O yüzden bu anlamda ve Microsoft da bu noktada biliyorsun GitHub'la veya işte Docker'ı destekleyerek de artık ben de community'leri destekliyorum. Hep private kalmak gibi bir derdim yok. Tüm gücümle bu community'leri destekliyorum diyor zaten. Evet, bence harika oldu. Son olarak bir de şeyden bahsedelim istersen. Şimdi sanal makineyi ben hayata geçirdiğimde onun üzerine belli aksiyonlar almam gerekiyordu biliyorsun. En basitinden onun bir IP'ye sahip olması lazım. IP'ye sahip olması için de bir network üzerinden aksiyon alması lazım. Container'da da benim bildiğim kadarıyla, ben kısaca özetleyeyim, sen de kendi deneyimlerini aktarırsın. Container'da da benim gene içerisinde bir servis çalışacağı ve dışarıya hizmet vereceği için bu container'daki servisin de aslında bu container'ın da bir IP adresine en azından sahip olması gerekiyor. Bir network altyapısına sahip olması gerekiyor. Burada aslında Windows Server Container'la birlikte bunu da sağlayabiliyoruz. Yani bu IP adresini de tabii ki sağlamamız gerekiyor. Container'lara verebiliyoruz. Burada iki şansımız var günün sonunda. Şu an için en azından available olan iki şansımız var. Birincisi bir NAT yapabiliyoruz. Yani bu container'a bir NAT virtual switch atayarak container'ın o virtual switch üzerinden NAT'lanarak dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Bu
Evet.
güzel bir senaryo çünkü içeride yüzlerce container'ın varsa bunların hepsinin kendi IP'leri olabilir ama günün sonunda dışarıya tek bir IP üzerinden çıkabilirler gibi farklı senaryolar devreye girebiliyor. Bir de DHCP aktif edebiliyoruz. Aynı şekilde dışarıda mevcut fiziksel network'ünde bulunan bir DHCP'den gene container'lara IP verebiliyoruz. Burada ama benim aldığım sorular şu. O zaman container'a sanal bir network kartı mı takacağım veya container'a network kartı mı işte özelliklerinden takacağım gibi bir şey var. Burada yapı şu şekilde işliyor. Klasik fiziksel aslında virtualization düşündüğümüzde biz network'ü nasıl sağlıyoruz? Fiziksel nicklerimiz var. Bunları bir şekilde team yapıyoruz veya yapmıyoruz. Converged networking yapıyoruz. Ardından fiziksel hostumuzun içerisinde bir virtual switch oluşturuyoruz. Ve her bir sanal makinede aslında bir VNIC yani virtual nickleriyle bu virtual switch'e bağlanıyor günün sonunda. O portlara bağlanıyor. Bunu bir katman olarak daha dipte aynı şekilde düşünebiliriz. Yani sanal makinenin de veya o container'ın bağlı olduğu da bir sanal virtual switch oluyor. Yani şu an soru gelebilir. Aynen o şekilde bir sanal makine içerisinde de artık bir virtual switch oluşturabiliyorum ben.
Evet.
Bir katman daha aşağıdayız. Inception gibi oldu. Bir sanal switch daha oluşturabiliyorum ve container'lar bu sanal switch üzerinden hayatlarına devam edebiliyorlar. O yüzden buna destekli artık komutlarımız var PowerShell ile birlikte. Bir sanal makine içerisinde de bir virtual switch oluşturup o sanal makinedeki container'ları bu virtual switch üzerinden NAT'layarak veya DHCP ile dışarıya çıkarabiliyoruz. Genel
Evet.
olarak bu şekilde diyebiliyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Yani container'da aslında çok güzel bir örnek verdin. Hani container ve Hyper-V'nin birleşimi gerçekten de Inception'ın birebir kendisi.
Evet.
Her anlamda böyle bir şey var. Network ile ilgili ekleme yapacağım. Şundan da bahsedelim unutmadan. Container'larla beraber Windows tarafından Nested Virtualization dediğimiz bir şey geldi. Yani aynı senin bahsettiğin VM Network'teki gibi. Eğer şimdi hemen şu geliyor. Biz özellikle de bu işi yapan adamlar olarak işte hemen test yapacağız. Nerede yapmalı? İşte Azure'da mı, lokal makinede mi, ben kendi işte desktop'umdan vesaire. Hyper-V içerisinde container olabilir mi? Evet olabilir. Yani Windows container zaten olabilir ama bir Hyper-V içerisinde Hyper-V container olabilir. Yani dolayısıyla nested virtualization dediğimiz yapı ondan sonra her yere yani o nested yapı her yere işlemiş durumda. Network konusuna gelecek olursak senin dediğin gibi kesinlikle hani ekstra bir mekanizmaya ihtiyacımız duymadan çok basit bir PowerShell komutuyla bir virtual switch oluşturuyoruz ve bu switch'i işte ister NAT'layarak ister transparent modda çalıştıraraktan containerlarımızı dış dünyaya açabiliyoruz. Buradaki güzel konulardan bir tanesi aynı o hani yani gerçekten ben bunu hani tabii ki de farklı şeyler var orada çok daha büyük teknolojiler var ama gerçekten software defined network aslında baktığım zaman hani çok basit bir VM switch oluşturuyorsunuz ve bunun içerisinde port mapping gibi işte çok güzel ve network tarafında çok akıllı veyahut da çok iş gören teknolojileri koşturabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir mekanizma. Ondan sonra container anlamında. Network anlamında çok esneyiz. Burada hatta işte bir slide var. Gördün mü bilmiyorum. Yakınlarda benim eline geçtim Microsoft'ta. İşte şimdi şu an tabii o aşamada değiliz ama hani günün sonunda oraya geleceğiz. Biz şunu bile yapabilir hale geleceğiz. Çünkü sonuçta hep IP bazlı çalıştığımız için bir container'ımız fiziksel makinede, bir container'ımız Hyper-V olan bir makinede, bir container'ımız Hyper-V'nin içerisindeki Windows makinede, bir container'ımız da Hyper-V'nin içerisindeki başka bir Hyper-V'de ve siz bunların hepsini clusterlayabilir veyahut da high available yapabilir hale geleceksiniz.
Evet.
Bunu Microsoft'un kendisi birebir kullanıyor. Bununla ilgili de şöyle bir örnek var. Yeni gelecek Cortana tarafında birazcık kullanıyor bildiğim kadarıyla. Bing tarafında kullanıyor. Aslında Azure'da çok fazla kullanılan bir teknoloji bir. Azure'un kendi içerisinde. Bu anlamda da hani bizim de büyük yapılarda kullanabilecek miyiz sorusuna cevap olarak söyledim aslında bunu. Evet kullanabileceğiz. Geçen seminerde gelen sorulardan bir tanesiydi.
Aslında
Bir de şunu ekleyeyim.
buyur.
Buyur. Şunu ekleyeyim. Şunu soruluyor genelde. Ben şu soruyu alıyorum. Biz bunları sınırlayabiliyor muyuz? Yani hani Hyper-V deyince akla oturuyor. Hemen şey RAM'i şuydu, işlemcisi buydu. Ama bu container'da nasıl işleyecek? Yine aynı network'te olduğu gibi çok basit bir şekilde bandwidth, CPU, RAM gibi veyahut da disk
Evet.
kullanımı gibi bütün altyapısal unsurları PowerShell komutlarıyla limitasyona tabi tutabiliyoruz container içerisinde.
Aynen o şekilde. Şimdi iki tane çok önemli şeyden bahsettin. Onlardan ben de kısaca yorumumu ekleyeyim. Birincisi Nested Hyper-V bence çok önemli feature'lardan bir tanesi. Ben geçen hatta yaptığım bir şeyi söyleyeyim. Azure Stack çıktı. Azure Stack'i kurmak için fiziksel bir makineye ihtiyaç vardı. Ve bu fiziksel makinenin de Hyper-V olması gerekiyordu. Azure Stack de kendi içerisinde aslında sanal makineler barındırıyordu günün sonunda. Ve ben şöyle bir senaryo yaptım. Benim laptopum Windows 10, yani Windows 10 çalıştırıyor. Windows 10'da biliyorsun Hyper-V kodu birebir aynı Windows 10'daki de. Hyper-V'yi enable ettim. Onda daha sonra Nested Hyper-V'yi enable ettim. İçerisine yeni bir fiziksel Hyper-V sunucusu kurdum. Hala laptopun içerisindeyim. İçerisine bir fiziksel Hyper-V sunucu koydum. Bu Hyper-V sunucuyu Azure Stack yaptım. O Hyper-V sunucu da kendi içerisinde tekrardan Azure Stack'in VM'lerini koşturmaya başladı. Yani sonunda kaybettim ben tam nerede bittiğini ama 2-3 level aşağıya kadar indim. Ve bu sadece şey değil yani bir test ortamı için değil. İleride dediğimiz gibi production ortamında da çok başarılı şekilde kullanılacak bir yapıdan bahsediyoruz. İkincisi de dediğin aslında software defined networking, aslında software defined data center yapısına doğru gidiyoruz artık. Enterprise müşteriler yurt dışında da özellikle bu yapıya geçmek için aksiyon almaya başladılar. Artık herkes anladı yani hardware mükemmel olsa da, her şeyin çok hızlı olsa da günün sonunda bunları programlayamıyorsan veya iyi bir software'in yoksa veya o management işte silolarını software ile ayıramıyorsan aslında hiçbir şeysin. O yüzden software defined storage ve software defined networking çok daha popüler hale gelecek. Zaten biliyorsun biz Türkiye'de çok kullanan yok ama Virtual Machine Manager software Software Defined Networking'i destekliyor. Gayet evet. Güzel biz NVGR ile bu VMware'deki NSX'in karşılığı olan NVGR ile birebir tam bir software virtualization yapabiliyorum ben. Network virtualization yapabiliyorum. Günün sonunda hiçbir network katmanına, fiziksel katmana ulaşmadan o fiziksel katmanın tamamını sanal ortamda simüle edebiliyorum. Load balancerlar oluşturabiliyorum veya işte port mappingler yapabiliyorum. Tamamen sanal ortamda kalabiliyorum. Çünkü biliyorsun biz işte kompüter sanallaştırmayla fiziksel makinaları lokale aldık ama fiziksel network ve fiziksel storage hala orada. Evet. Yani burada ne kadar biz teknoloji ilerletsek de hala o fiziksel yapının zorluklarına bağımlıydık. Ama software defined storage ve networking kavramıyla onları da birazcık lokale almaya, sanalı almaya başladık. O tamamen ayrı bir konu. Onu bence ayrı şekilde de konuşuruz. Bence çok başarılı, çok güzel bir özellik ve çok güzel özetledin sen de. Çok teşekkür ediyorum. Çok hızlıca o zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Developerlar için faydası artık farklı farklı dillerde, versiyonlarda, farklı ortamlarda çok hızlı şekilde geliştirebilirler, çok hızlı şekilde scale edebilirler ve çok hızlı şekilde yok edebilirler saniyeler içerisinde. Development life cycle için çok önemli. IT prolar içerisinde de, içinde de senin dediğin gibi biz artık daha standart bir altyapıya sahibiz. Yani farklı farklı istekler, farklı farklı development teamlerinden gelmesine rağmen artık biz daha standart bir ekosisteme, daha standart bir infrastructure'a sahip olabiliriz. Ve OS yani operating system ile infrastructure arasındaki o karmaşıklığı da neredeyse minimuma indirebilecek hale geliyoruz IT prolar olarak.
Evet.
Peki son olarak sevgili Onur Yüksektepe, buradan container'ı denemek isteyen arkadaşlara veya işte bu teknolojiyi şu an test etmek isteyen yeni genç imalara vermek istediğin bir feedback var mıdır? Neler yapabilirler, nelere fokuslanmalılar şu anda?
Ya konteyner aslında şöyle çok basit bir teknoloji. Hani biz eskiden bu soruyu bana sanallaştırma döneminde sorsaydın çok fazla cevap verirdim ama çok hızlı bir şekilde Azure'dan bir sanal makine alaraktan, bir sanal makine oluşturaraktan trial hesapla içerisinde Windows konteynerlı zaten imaj var ama hani hazır konteynerlarla gelen sıfır bir imaj alıp yani 2016 Technical Preview 4 kurarak içerisine container package repository'dan container baz imajlarını indirip deneme yapmaya başlayabilirler. Ondan sonra hani burada tekrar etmeden geçemeyeceğim. Burada altyapıcıların özellikle yani o container'ı oluşturacak, kuracak ve imajlayacak ve o kırılım yapacak insanların odaklanması gereken şey oradaki operasyon. Çünkü container'ın sağladığı fayda bu. Dolayısıyla hani ben bunu nasıl daha fazla otomatize edebilirim, nasıl esneklik sağlayabilirim gibi ondan sonra farklı yöntemlere fokuslanmalarını tavsiye ederim. Çünkü şimdi biz yeni bir döneme giriyoruz. Bu 2016 ile beraber şu an için container evet biz hep PowerShell'den bahsediyoruz ama bir sonraki adımda işte Resource Manager'lar özellikle Azure tarafında çok daha flexible yapılara kavuşacak bu. Zaten servis olarak da Preview var biliyorsun Container Services diye Azure tarafında. Dolayısıyla hani oradaki operasyon sanal imajlanması yok.
Ses bir iki saniye gitti. Evet. O yüzden böyle bir donuk bakışla bakıyorum. Kusura bakma. Son cümleni bir daha tekrar edebilir misin? Operasyon ve...
Yani burada dediğim gibi hani o container'daki operasyon kısmı çok önemli. Hani hep DevOps denilen kavram var ya işte oraya odaklanmak çok önemli. Çünkü hani günün sonuna baktığım zaman bir makineden bahsediyoruz aslında. Hani teknolojik anlamda, solution anlamında görüntü bir makine. Bir Windows makine veyahut da bir Linux makine. Dolayısıyla buradaki intelligence taraf hani işe zeka veyahut da değer katan yer o işin operasyonunun kolay yapılabiliyor olması. Ve işte dediğim gibi son cümlede şu an PowerShell'leyiz. PowerShell'le yapabileceklerimizin sınırı yok. Ama bir yandan da o Resource Manager, işte REST API'larla bu işin daha da böyle uç noktalara gidebilme bir durumu var. O operasyona container tarafında odaklanmak çok doğru diye düşünüyorum.
Evet. Ya o zaman bir sonraki session'ımızda DevOps'u konuşabiliriz seninle.
Tamam, süper olur.
Tamam. Anladım.
Şimdiden sözleşmiş olalım o zaman.
Tamamdır. Onur çok çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Bence harika bilgiler verdin. Çünkü az kaynak olan, yurt dışında bile az kaynak olan bir çözüm. Yeni bir teknoloji Türkiye'de zaten neredeyse yok gibi. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben izleyenler adına sana bu bilgileri verdiğin için.
Abi ben de sana çok teşekkür ediyorum. Hem uzun zaman sonra görüşme fırsatı bulduk, hem bizi bu platforma taşıyorsun. Çok böyle zaman yaratıyorsun bizim için vesaire. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bence de çok verimli bir oturum oldu.
Tekrardan o zaman çok teşekkürler. Bir sonraki session'da görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kendine iyi bak. Sağ olasın.